Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ila 8:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ila 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ila 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 17'de 1403, Hicri Gamer'i 5 Recep 1446 ve Miladi Takvim'de 6 Ocak 2025 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından İran basından seçmeler, Selman-ı Farsi, Farsça öğrenelim ve kalıcı tür isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İmam Hüseyin Aleyhisselam Üniversitesi'ni ziyaret etti. Yerel yetkili Türkiye sınırında İran tırları için ilave yakıt verileceğini belirtti. İran ve Rusya Ulaştırma Bakanları Kuzey-Güney Koridorunu geliştirmeyi ele aldı. İran iktidar tatbikatında yeni ve bilinmeyen savunma sistemleri test ediliyor. Ve Macron, İran'ın nükleer programı geri dönüş olmayan noktaya yaklaşıyor açıklamasında bulundu. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan bugün İmam Hüseyin Üniversitesi'ni ziyaret ederek üniversitenin çeşitli bölümlerini inceledi. Sağ Haber Ağı'nın Fars Haber Ajansı'ndan naklen verdiği habere göre Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın bu ziyareti İmam Hüseyin Üniversitesi'nin faaliyetleri ve potansiyel kapasitesi hakkında bilgi edinmek amacıyla gerçekleştirildi. Bu üniversite İran devrim muhafızlarına bağlı bir eğitim ve araştırma merkezi olarak bilimsel ve askeri alanlarda faaliyet göstermektedir. Bu tür ziyaretler genellikle bilimsel ve araştırma işbirliğini geliştirme ve ülke içindeki farklı kurumlar arasındaki bağları güçlendirme amacı taşımaktadır. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Türkiye ile lojistik sorunların çözümü için görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Türkiye'nin İranlı kamyon şoförlerine yönelik uygulamalarının siyasi bir mesele olmadığını kaydederek, her iki ülkenin taşımacılık konusunun önemini göz önünde bulundurarak bu sorunu çözmek için ortak çaba gösterdiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, bugün düzenlediği basın toplantısında bugünler büyük vatansever ve terörle mücadele kahramanı General Süleyman'ın şehadet yıldönümüne denk geliyor. Onun aziz hatırasını saygıyla anıyoruz. Bekai konuşmasına şöyle devam etti. Yarın işgal altındaki Filistin'de şehitler günüdür. Bu insanlık adına bir utanç ve Siyonist rejim için ebedi bir leke olan benzeri görülmemiş bir soykırımdır. Son günlerde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca masum Filistinli şehit edilmiştir. Ve Kayaraca şunları ekledi. Bugün Ermenilerin inancına göre İsa Mesih'in doğum günü. Bu vesileyle kendilerini tebrik ediyorum. Bekay, Türkiye'nin İranlı kamyon şoförlerine yönelik uygulamalarının siyasi bir mesele olmadığını, teknik bir konu olduğunu kaydederek her iki ülkenin taşımacılık konusunun önemini göz önünde bulundurarak bu sorunu çözmek için ortak çaba gösterdiğini de belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekay, İran ve Rusya arasında 17 Ocak'ta imzalanacak uzun vadeli işbirliği anlaşmasına ilişkin olarak da anlaşmanın ticaret, ekonomi, enerji, çevre, savunma ve güvenlik konularını kapsadığını belirtti. Bekay, bu belgenin önceki anlaşmanın bir güncellemesi olduğunu ve iki ülkenin uzun yıllardır süren işbirliklerini güçlendirmek amacıyla hazırlandığını ifade ederek iki ülkenin ilişkilerini her alanda geliştirdiğini ve mevcut koşullara göre önceki anlaşmanın güncellenmesinin gerekli olduğunu vurguladı. Sözcü Bekay, İran'ın nükleer tesislerine yönelik tehditlere ilişkin olarak uluslararası hukuka göre devletleri tehdit etmenin ciddi bir ihlal olduğunu belirterek bu tür tehditlerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ele alınması gerektiğini belirtti. Bekay, İran halkının ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunmada kararlı bir duruş sergilediğini de sözlerine ekledi. Bekay, Lübnan'da İran uçağına yapılan arama konusuna da değindi ve bunun uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini belirterek bu olayın yanlış anlaşılmalardan kaynaklandığını ve Lübnan yetkilileriyle yapılan temaslarla sorunun çözüldüğünü açıkladı. Bekay, Suriye'nin geleceğine yalnızca Suriyelilerin karar vermesi gerektiğini ve bölgesel ya da uluslararası tarafların müdahale etmemesi gerektiğini vurgulayarak İran'ın bölgede istikrar ve barışın sağlanmasını desteklediğini ifade etti. Bekay, Amerika ile doğrudan müzakereler hakkında şu ifadeleri kullandı. Biz hiçbir zaman müzakere masasından kaçmadık ve diyaloğu savunduk. Sayın Rakçi de İran'ın yaptırımların kaldırılması ve nükleer programı ile ilgili olarak onurlu müzakerelere hazır olduğuna belirterek müzakerelerin nasıl bir formatta gerçekleştirileceği ise kararlaştırılacaktır. Bekay, Zengezur koridoru hakkında şunları söyledi. İran'ın tutumu nettir. Ulaşım alanında işbirliğinin genişletilmesini memnuniyetle karşıladık. Ancak ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladık. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Batı Azerbaycan Karayolu Taşımacılığı Türkiye sınırında İran tırlarına geçici olarak ilave yakıt verileceğini bildirdi. Türkiye'ye geçtiğimiz 28 Aralık tarihinde İran tarafına önceden bildirimde bulunmadan İranlı tırlar için yakıt vergisi uygulamaya başlamıştı. Bu nedenle İranlı tırlar sınırda yüksek vergiler yüzünden beklemeye alınmıştı. Konuya dair açıklamada bulunan Batı Azerbaycan Yol Bakım ve Karayolları Taşımacılığı Genel Müdürü Aslan Şükrü, İran tırlarının sorunlarının çözümü için Türk tarafıyla görüşmeler yapılacağını belirtti. Türkiye sınırında İran tırlarına geçici olarak ilave yakıt verileceğini belirten Şükrü, bu kapsamda Türkiye'ye giriş yapan tırlar için 800 litre mazot, Türkiye'den diğer ülkelere giden İran tırları için ise 1400 litre mazot verilecek. Ayrıca Razi sınır kapısında kamyonet ve kamu plakalı araçlara 50 litrelik yakıt muafiyeti de getirildi dedi. İranlı yetkili bu uygulamanın Türk yetkililerle üst düzeyde görüşmeler başlayana kadar devam edeceğini belirtti. İran Yol ve Şehircilik Bakanı ile Rusya Ulaştırma Bakanı, Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru işbirliğini geliştirmek amacıyla video konferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirdi. Sahab Haber Ağı'nın Fars Haber Ajansı'ndan naklen verdiği haberde İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, iki ülke arasında önceki yıllarda yapılan anlaşmalar doğrultusunda Kuzey-Güney Koridoru üzerinden 10 milyon ton yük taşımacılığı hedefinin gerekliliğine işaret etti. Ayrıca mevcut demir yolu, karayolu ve deniz yolu rotaları aracılığıyla 20 milyon tonluk bir kapasitenin aktif hale getirilmesinin önemini vurguladı. Sadık, koridorun doğu kolunun aktif hale getirilmesi, İran, Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti arasında üçlü bir ulaştırma ve gümrük işleri komitesinin kurulması, İranlı nakliye sürücüleri için vize kolaylıkları, ticari denizcilik kapasitesinin artırılması ve Hazar Denizi'nde yolcu hatlarının genişletilmesi gerektiğini belirtti. Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru projesi 2000'lerin başında uluslararası bir girişim olarak hayata geçirildi. Projenin temel amacı Hindistan'dan Avrupa'ya İran üzerinden geçen verimli ve uygun maliyetli bir ticaret koridoru oluşturmaktı. Bu koridor Hindistan, İran, Azerbaycan Cumhuriyeti, Rusya ve bölgedeki diğer ülkeler arasındaki ticareti artırarak bu ülkelerin jeopolitik ve ekonomik ilişkilerini güçlendirebilir. Ticaret koridorunun ticari olarak geliştirilmesi, bölgesel işbirliğini teşvik edecek ve Batı'ya olan bağımlılığı azaltacaktır. Toplam 7200 kilometre uzunluğundaki koridor, demir yolları, limanlar ve karayolu bağlantılarından oluşmaktadır. Bu rota, Süveyş kanalı üzerinden yapılan geleneksel tasarımcılığa kıyasla, taşıma maliyetlerini %30 süreliği ise %40 oranında azaltıyor. Öte yandan İran'ın Moskova Büyükelçisi, Kazım Celali, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın Rusya yapacağı ziyaretin tarihi önem taşıyacağını açıkladı. Celali, ziyaretin iki ülke başkanları arasında kapsamlı bir işbirliği anlaşmasının imzalanması ve ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirileceğini belirtti. İranlı Büyükelçi Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın 17 Ocak'ta Rusya'yı ziyaret edeceğini açıklamıştı. Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü General Ali Muhammed Naini, işgal altındaki toprakların seması bizim için açık ve savunmasızdır dedi. İran Devrim Muhafızları Sözcüsü General Ali Muhammed Naini, İran İslam Cumhuriyeti'nin 46 yıllık tarihinde tüm tehditlere karşı başarıyla direndiğini ve bölgedeki düşmanların hesaplarının yanlış olduğunu belirtti. General Naini, İran'ın her türlü savaş için tam hazırlık içinde olduğunu vurguladı. Amerika ve İsrail'in Batı Asya'daki işgal politikalarına dikkat çeken General Naini, Amerika ve Siyonist rejim bölgemizde savaş ve soykırım politikalarına devam ediyor. Ancak İran halkı dini ve milli kimliğine dayanarak tüm bu tehdit ve kargaşaları boşa çıkarma konusunda eşsiz bir tarih yazmıştır dedi. Gerçek vaat operasyonlarının İran'ın sonsuz gücünün küçük bir parçası olduğunu vurgulayan General Naini, işgal altındaki toprakların seması bizim için tamamen açık ve savunmasızdır. Yeniden misilleme operasyonu yapabiliriz diye kaydetti. İran Ortak Hava Savunma Karargahı Komutanı, Ordu ve Devrim Muhafızları Hava Savunma Birliklerinin yeni sistemlerle hassas bölgelerin çevresine konuşlandırıldığını duyurdu. İran Ortak Hava Savunma Karargahı Komutanı, Ordu ve Devrim Muhafızları Hava Savunma Birliklerinin yeni sistemlerle hassas bölgelerin çevresine konuşlandırıldığını ve önümüzdeki günlerde İran semalarının güçlü savunmasını iktidar tatbikatı kapsamında icra edeceklerini duyurdu. Sahabanın General Kadir Rahimzade'nin İrib Haber Ajansı'nın yaptığı açıklamaya dayandırdığı haberine göre, ülke genelinde ortak hava savunma tatbikatını yıllık planlamalara ve detaylı stratejik hazırlıklara göre düzenlendiğini belirtti. Bu tatbikat, silahlı kuvvetler iktidar tatbikatı kapsamında önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Rahimzade, tatbikatta hava savunma birimlerinin kapsamlı olarak yer alacağını, ancak güvenlik önlemleri ve düşmanı şaşırtma ilkesine bağlı kalındığı için yalnızca küçük bir kısmının medyaya yansıtılacağını vurguladı. Dün başlayan silahlı kuvvetler iktidar tatbikatı 2 ay boyunca devam edecek ve İran'ın hava sahası, kara ve deniz alanları tatbikata ev sahipliği yapacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazartesi günü yaptığı açıklamada İran'ın nükleer programlarının geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaştığını iddia etti. Fars Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Macron, İran ile ilgili stratejik bir diyaloğun yeni Trump yönetimiyle başlatılması gerektiğini belirtti. Ayrıca Ekim 2025'ten önce tetik mekanizmasını aktif hale getirip getirmeyeceğimizi sorgulamalıyız dedi. Tetik mekanizması İran nükleer anlaşmasında tarafların birinin taahhütlerini ihlal etmesi durumda yaptırımların yeniden uygulanmasını sağlamak için tasarlanmış bir süreçtir. 2015 yılında İran ile Almanya ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi arasında imzalanan anlaşmaya göre İran nükleer faaliyetlerini sınırlandırmayı kabul etmiş, buna karşılık ekonomik ve finansal yaptırımlar hafifletilmiştir. Mekanizma bir tarafın diğerinin taahhütlerini ihlal ettiğini iddia etmesi durumunda yaptırımların otomatik olarak geri dönmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Katil İsrail'in 458 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Filistinli şehit sayısı 45.854'e yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Siyonist İsrail Gazze şeridini 458 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. Saldırgan rejim ordusunun son 24 saatte Gazze şeridinin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği 3 katliamda 48 kişinin şehit olduğu, 75 kişinin de yaralandığı belirtildi. İsrail rejiminin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda Filistinli şehit sayısının 45.854'e, yaralı sayısının da 109.139'a yükseldiği belirtildi. Haber kaynakları Gazze şeridinden Siyonist yerleşim yerlerine 3 roket atıldığını bildirdi. İsrail ordusu yaptığı açıklamada bu roketlerin Gazze şeridinin kuzeyinden işgal altındaki topraklara atıldığını ve Sidrot yerleşim yeriyle başka bir bölgeye isabet ettiğini doğruladı. İsrail'in Kanal 12 televizyonu bu roketlerin Gazze şeridindeki Beit Ahun'da bulunan Nahal Tuvayı üstünden birkaç yüz metre uzaklıktan Sidrot yerleşim yerine fırlatıldığını bildirdi. Dün de Siyonist medyası Gazze şeridi yakınlarındaki Netiv Hasara yerleşiminde sirenlerin çaldığını duyurdu. İsrail'in 12 televizyonu kanalı ard arda 9. gün Gazze şeridinden işgal altındaki topraklara roket ve füze atışları nedeniyle çevredeki yerleşim yerlerinde sirenlerin çaldığını bildirdi. Bu arada İsrail ordusu sözcüsü Gazze şeridinin kuzeyindeki Erez geçidi bölgesine atılan bir füzenin infilak ettiğini itiraf etti. İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Amerika'nın desteğiyle Gazze'ye geniş çaplı saldırılar başlattı ve bu saldırıda şimdiye kadar çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 46 bin Filistinli şehit oldu. İsrail savaş uçakları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan Benjamin Netanyahu ve Yoav Gallant'a rağmen suç eylemlerine devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da Siyonist yerleşimcileri hedef olan silahlı direniş eyleminde 3 işgalcinin öldüğü bildirildi. Direniş eyleminde bir otobüse ve bir araca ateş açılırken 3 yerleşimci öldü ve 8 yerleşimci yaralandı. Yaralılar arasında durumu ciddi olanların da olduğu belirtildi. Siyonist İsrail ordusu eylemi gerçekleştiren kişileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı. Siyonist Rejim Başkanı Isaac Herzog, Başbakan Benjamin Netanyahu ve muhalefet lideri Yair Lapid, Batı Şeria'da gerçekleşen bu 12 Siyonistin ölümü ve yaralanmasına yol açan direniş operasyonuna tepki gösterdi. Kudüs Haber Ajansı'na göre Siyonist Rejim Başkanı Isaac Herzog, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus ile Kalkilya arasındaki Kedumim yerleşim biriminde gerçekleştirilen direniş operasyonuna ilişkin olarak "Bu acı ve hüzün dolu bir sabahtı," dedi. Siyonist Rejim Başbakanı Benjamin Netanyahu ise "Katillere ulaşacağız. Onları ve onlara yardım eden herkesi cezalandıracağız. Kimse bu durumdan muaf tutulmayacak iddiasında bulundu. Muhalefet lideri Yair Lapid ise Netanyahu ve kabinesine hitaben şu eleştirde bulundu. Siz ve yönetiminiz İsrail'i bir felaketten diğerine sürüklüyorsunuz. Ve sırada bültenimizin son haberi var. İsrail'in Jerusalem Post gazetesi Yemen'in füze gücünü itiraf etti. Sahab Haber Ağı'nın İdlib Haber Ajansı'ndan naklen verdiği habere göre Jerusalem Post gazetesi Yemen'in psikolojik savaşının İsrail halkı ve liderleri arasındaki ilişkileri zayıflattığını yazdı. Gazete Yemen tarafından fırlatılan füzelerin askeri hedeflerin yanı sıra psikolojik hedefler de güttüğünü ve amacının güvenlik duygusunu azaltmak olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz yıl boyunca Yemen ordusu Gazze şeridindeki Filistin direnişine destek amacıyla Kızıldeniz ve Babül Mendeb boğazında İsrail gemilerini veya işgal altındaki topraklara giden gemileri defalarca hedef aldı. Yemen ordusu ayrıca işgal altındaki topraklara özellikle de Tel Aviv ve başarılı füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenledi. İsrail rejimi Gazze'ye saldırılarını durdurmadığı sürece gemilere ve İsrail mevzilerine yönelik saldırıların devam edeceğine söz verdi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, Irak ve bölgeye yönelik yeni Siyonist komplosu başta altında. Irak Kanun Devleti Koalisyon Lideri Nuri El Maliki, bölgeyi bölme planı ve Irak'a karşı bir komplo konusunda uyarıda bulundu. Batı Asya bölgesi karmaşık ve kritik bir dönemden geçiyor. Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'a karşı başlattığı savaşın ardından Suriye rejimi de Amerikan Siyonist planı nedeniyle devrildi. Ve tuhaf bir gelişmeyle terörist ve muhalif gruplar iktidarı ele geçirdi. Şimdi bölge ülkelerinde Suriye senaryosunun tekrarlanabileceği yönündeki endişeler ve uyarılar da arttı. Nuri El Maliki, Siyonist rejimin daha fazla saldırganlık göstereceğini ve sınırları yeniden çizeceğini belirtti. Düşmanların bölgeye yönelik en önemli stratejisinin ilk etapta küçük ülkeler yaratmak, sonraki adımda ise devletlerin doğasını değiştirmek olduğu görülüyor. Böyle bir stratejinin hayata geçirilmesi Siyonist rejimin çıkarına olacaktır. Çünkü bir yandan büyük İslam ülkeleri parçalanarak küçük ülkelere dönüşürken diğer yandan da bu küçük ülkeler Batı'nın ve Siyonist rejimin yörüngesine oturtulacak ve uzlaşma eksenine katılacaklar. Tıpkı bugün Fars Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri arasında olup bitenler gibi. Bu ülkelerden bazıları hem Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştirmiş ve bu rejim için bir tehdit olarak görülmemeye başlanmış hem de Amerika'nın askeri varlığının üssü haline gelmişlerdir. Bu bağlamda Bağdat Cuma İmamı Ayetullah Seyyid Yasin el-Musevi düşmanların bölgeye yönelik yeni komplolarına dikkat çekerek bu komplonun amacı Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün gibi bölge ülkelerini bölmektir ve bu ülkelerin bölünmesi Amerika ve Batılı ülkelerin çıkarına göre olacaktır dedi. El-Musevi şöyle bir vurguda da bulundu. Bölgede yaşananlar Sünnilerin, Şiilerin ve Kürtlerin çıkarına değil, onların çıkarlarına hizmet eden bir Amerikan planıdır. Siyonist Amerikan stratejisini hayata geçirecek çözümler düşünüldü. Bu stratejilerden biri de Irak'ta dahil olmak üzere uzlaşmaya karşı çıkan bağımsız ülkelerdeki hükümetlere ve gruplara karşı sabotaj eylemleri kışkırtmaktır. Bir diğer çözüm yolu ise Irak içinde tefrika çıkarmak ve işgale karşı çıkan halk tabanına sahip önemli kesimlere baskı yapmaktır. Son haftalarda Haçlı Şabi'nin dağıtılması konusu gündeme geldi. Hatta Irak hükümetine Haçlı Şabi güçlerinin dağıtılmaması durumunda Irak'ın Suriyeleşmesi gibi ortaya çıkacak sonuçlar konusunda uyarıda bulundu. Bölge ülkelerine yönelik bu varoluşsal komplo göz önüne alındığında siyasi uzmanların ve bağımsız deneyimli isimlerin uyarıları arttı. Bu bağlamda Irak İslam Yüksek Konseyi Başkanı Humam Hammoudi, Haçlı Şabi'nin dağıtılması sonuçları hakkında uyarıda bulunarak, Haçlı Şabi güçlerinin dağıtılma kararının başbakan veya herhangi diğer yetkilinin yetkisinde olmadığını belirtti. Hammoudi, kimsenin Haçlı Şabi dağıtamayacağına işaretle bu kararın halkın elinde olduğunu hatırlattı. Ve sonuç olarak bölgeye ve bağımsız ülkelere yönelik Siyonist Amerikan komplosunun gerçekleşmesini engellemenin en önemli yolunun İslam ülkelerinin bu duruma karşı birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi olduğu vurgulanmalıdır. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Urva'nın Gazze şeridindeki faaliyetlerine yönelik yasak konusunda uyarısı etrafında. İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı UNRWA faaliyetlerini yasaklama kararının yürürlüğe girmesine bir aydan az bir süre kala Birleşmiş Milletler, Siyonist rejimin kararının sonuçları konusunda bir kez daha uyarıda bulundu. UNRWA sözcüsü Juliet Tuma, İsrail rejiminin UNRWA faaliyetlerini yasaklama kararının Birleşmiş Milletler tarihinde eşi benzeri olmadığını belirterek şunları söyledi. Bu yasak UNRWA'nın Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki milyonlarca yerinden edilmiş Filistinli ve mülteciye temel hizmetleri sunma kabiliyetini baltalıyor. Filistinli mültecilere destek olma amacıyla 1949 yılında kurulmuş olan UNRWA, Filistinlere insani yardım sağlayan en büyük Birleşmiş Milletler kuruluşlarından biridir. Bu örgüt, Gazze Savaşı'nın başlangıcından bu yana Filistinlere en fazla gıda, ilaç ve yardım malzemesi ulaştıran kuruluştur. UNRWA'nın bu konudaki raporunda şu ifadelere yer veriliyor. Bu kuruluş Gazze Savaşı'nın başlangıcından bu yana yaklaşık 1,9 milyon kişiye gıda paketi ulaştırdı. Ayrıca yaklaşık 6 milyon kişiye tıbbi danışmanlık hizmeti verdi. UNRWA'nın verilerine göre kuruluşun 200'den fazla çalışanı görevlerini yaparken Gazze Savaşı'nda hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze halkına yönelik saldırıları yoğunlaşırken, İsrail parlamentosu Keres yakın zamanda Birleşmiş Milletler yakın doğudaki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı UNRWA'nın Filistin topraklarındaki faaliyetlerini yasaklayan bir yasa çıkardı. Bu yasanın çıkmasıyla UNRWA'nın işgal altındaki topraklarda faaliyet göstermesine izin veren 1967 tarihli anlaşma iptal edilecek. Sonuç olarak bir aydan kısa bir süre içerisinde bu ajansın tüm faaliyetleri askıya alınacak. Gazze'de yaşayan Filistinliler en kötü ve zor koşullarda yaşarken, UNRWA'nın Filistin topraklarındaki faaliyetleri Ocak ayı sonunda resmen bitirilecek. Gazze'deki sağlık merkezleri ve hastaneler İsrail bombardımanının hedefi oldu ve kapatıldı. Filistinlilere yönelik gıda ve tıbbi yardımlar durduruldu ve soğuk hava dalgasıyla birlikte Gazze şeridindeki şartların da çok vahim olduğu bildiriliyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü bu konuda şu uyarıda bulundu. İsrail, Gazze şeridinde zorla yerinden itme ve açlığı savaş silahı olarak kullanıyor. Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik askeri saldırısının başlamasından bu yana Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın organize ettiği gıda ve su sevkiyatının yalnızca %3'ünün bu bölgelere girmesine izin verildi. Şimdi UNRWA'nın faaliyetlerinin tamamen yasaklanmasıyla Gazze Şireli sakinlerinin durumu daha da kritik hale gelecek. Zaten İsrail'in koyduğu yasakla UNRWA'nın İsrail'in kontrolündeki bölgelerde hiçbir şey yapması mümkün olmayacak. Bu karar işgal altındaki tüm topraklardaki UNRWA ofislerinin ve banka hesaplarının kapatılmasını da içeriyor. UNRWA sözcüsü ve iletişim ve medya direktörü Tuma, konuyla ilgili olarak Gazze'deki milyonlarca Filistinli mülteciye temel hizmetlerin sunulmasını engelleyen koruması kuruma olası bir yasak getirmek için zaman daralıyor ve İsrail Knesset'in örgütün faaliyetlerini yasaklama kararını geri çekmesi gerekiyor dedi. Aslında Siyonist rejim Filistinliler üzerinde baskıyı daha da artırmak, onları göçe zorlamak ve soykırım politikasını sürdürmek amacıyla UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklamıştır. Özellikle Gazze Savaşı'nda tüm insani ve uluslararası hukuku ihlal eden İsrail, şimdi UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklayan yasayı yürürlüğe koyarak tüm küresel talepleri ve uluslararası hukuku resmen hiçe saymış oldu. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Cevan gazetesi devrim muhafızları Muazzam Peygamber 19. tatbikatında düşmana savunma gücünün dikte edildiğini, ateşkes görüşmelerinin sıcak gündeminde Hamas'ın tekrar güç kazandığını ve 14. hükümette kadın yöneticilerin konumunu ele alıyor. Armane Melli gazetesi ise İslam İnkılabı'nın Ehlibeyt'in 3 imamı hakkındaki açıklamalarını ele aldığı haberinde şunlara yer veriyor.
Devrim lideri minberlerde ve kitaplarda Hazreti Cevat, Hazreti Hadi ve Hazreti Askeri Aleyhisselam'ın pek az anılmasını eleştirerek, Şii hiçbir zaman nicelik ve nitelik bakımından bu uç imamın dönemi kadar genişlememiştir açıklamasında bulundu. İslam devrimi lideri Ayetullah Hamenei, İmam Hadi Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü için düzenlenen matem merasiminin sonunda, bu büyük imamın kendisi ve değerli babası ile oğlu döneminde Şiiliğin nicelik ve nitelik olarak yayılmasındaki rolüne dikkat çekerek, İslam tarihinin hiçbir döneminde Şiilik bu üç yüce imamın dönemi kadar yaygın olmamıştır. Bağdat ve Kufe, İmam Hadi ve İmam Cevad Aleyhisselam döneminde Şii'nin ana merkezleri haline geldi ve bu yüce şahsiyetlerin Şii eğitimini teşvik etmedeki rolü benzersizdi ifadesine dikkat çekti. Ayetullah Hamenei bu imamların hayatları ve öğretilerinin çeşitli tarihi ve sanatsal alanlarda ele alınmasının gerekliliğini vurgulayarak bu üç büyük imama bu alanlarda yeterince önem verilmemesini eleştirdiği beyanatında ne yazık ki tarih yazımında, kitap yazımında ve hatta minberlerimizde bu üç yüce imamın hayatı ve öğretileri daha az işlenmiştir. Araştırmacıların ve sanatçıların bu alanda çalışmaları ve daha fazla eser ortaya koymaları çok yerinde olacaktır dedi.
Ceyhan gazetesi Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin Yemen'in örnek gösterilecek olan gücünü itiraf ettiğini, Dışişleri Bakanı'nın yaptırımlara rağmen İran'da birçok ilerleme yaşandığını, Fransa'nın savaş tugayındaki tüm askerlerinin Ukrayna'ya sevk edilmeden kaçtığını belirtiyor. Horasan gazetesi ise İran ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilere yer verdiği haberinde şöyle diyor.
İran Adalet Bakanı Emin Hüseyin Raimi, Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi Abdullah bin Suud el-Anzi ile görüştü. Görüşmede adli işbirliğinin güçlendirilmesi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Raimi, iki ülke arasında dostane ilişkilerin yeniden tesis edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İran ile Suudi Arabistan arasındaki stratejik ve sağlam ilişkileri çok önemli olarak nitelendirdi. 14. Tahran hükümetinin başta komşu ülkeler olmak üzere tüm ülkelerle dostane ilişkiler geliştirme yönündeki temel politikasına değinen Raimi, İran'ın iki ülke arasında kültürel, ekonomik ve siyasi alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesini istediğini ifade etti. Suudi yetkili de görüşmede ikili yargı ve adli işbirliğinin yanı sıra tüm alanlardaki ilişkilerinin geliştirilmesinin İki dost ve kardeş ülke arasındaki münasebetlerde benzeri görülmemiş bir sıçramaya neden olmasını temenni ediyorum diye söyledi.
Tahran Radyosu.
Cumhuri İslami Gazetesi Suriye'de Jolani'nin yeşil ışığı ile Amerika'nın bu ülkede askeri üs kurmaya başladığını, Çin'in Afganistan'ın su alanında yatırım yapması ile İran'ın doğu bölgesi su kaynaklarının tehdit altında olduğunu ve Siyonist rejimin tüm taleplere rağmen Suriye'de bombalama saldırılarına devam ettiğini yazıyor. Kudüs gazetesi ise korsan rejimin Gazze cinayetlerine dünya çapındaki tepkilerin devam ettiğini yazdığı haberinde şunlara yer veriyor.
Malezya Dışişleri Bakanlığı Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik hedef gözetmeyen ve sürekli saldırılarını kınadı. Bu saldırıların masum sivillerin, kadınların, çocukların ve hatta sağlık çalışanları ile medya çalışanlarının öldürülmesine yol açtığını belirtti. Açıklamada özellikle Gazze'deki Kemal el-Advan Hastanesi'ne yapılan son saldırının uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal ettiği vurgulandı. Malezya hükümeti bağımsız bir Filistin devleti kurulması çağrısında bulunarak, uluslararası toplumu Gazze'deki soykırımı gerçekleştirenlerin yargılanması konusunda sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti. Siyonist rejim 7 Ekim 2023'ten itibaren Amerika ve bazı batılı ülkelerin desteğiyle Gazze'ye yönelik yıkıcı bir savaş başlattı ve bu savaş hala devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yapılan saldırılarda 45.717 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini ve 108.856 kişinin yaralandığını duyurdu.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars ve Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars'ta yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Cennet göçmeni Salman Farsi'nin hayatı hakkındadır. Öyle bir isim ki Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem onun hakkında şöyle buyurmuştur. Salman bizim ehli beytimizdendir. Herkese selamlar değerli dinleyiciler. Cennet Göçmeni isimli podcastimizin 4. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bugünkü sohbetimizde Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sahabelerinden Salman-ı Farsi'nin hayatını ele alacağız. Son bölümlerde Müslüman olduktan sonra Selman olarak ad değiştiren Ruzbeh'in gerçekleri arayıştaki coşkusuna değinmiştik. İslam'ı bulmak için nasıl çalkantılı bir süreç yaşadığını, geceler gündüzler hep amacını düşündüğünü, sonunda kaybettiğini bulduğunu anlattık. Bugünkü sohbetimizde ise Selman-ı Farsi'nin hayatının bir başka aşamasına değinmek istiyoruz. Allah Resulü'nün sahabeleri arasında haklarında Kur'an ayetleri ve İslami rivayetlerin bile bulunduğu büyük ve fedakar isimler var. Allah Resulü döneminde muhlis ashab safında yer alan büyük peygamberimizin vefatından sonra da İslam'ı savunmaya çalışan, İslam, Kur'an ve Allah Resulü ile varılan sözleşmelere bağlı ve vefakar kalan isimler oldu. Bunlar en büyük mücahedeler göstermiş, Allah-u Teala tarafından da övülmüştür. Bu arada Selman-ı Farsi, Allah Resulü'nün ünlü sahabelerinden biri olarak, Allah Resulü tarafından Ehl-i Beyt üyesi olarak da tanıtılmıştır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin hayatta olduğu dönemde Salman-ı Farsi'nin hayatı emek dolu bir hayat olarak kabul edilir. Selman'ın birçok savaşa katılmış olması, özellikle Hendek gazvesinde ve Taif çetlerini kırma savaşlarında gösterdiği çaba ve cesareti çok etkileyiciydi. Selman'ın savaş alanındaki gücü, mahareti ve kabiliyeti bazı sahabelerin rivayet ettiği bir şeydir. Tarihçilere göre Selman'ın katıldığı ilk savaş kritik ve belirleyici Hendek Savaşı'ydı. Bu savaşın savaşçı sayısı, teçhizat ve her iki tarafın kuvvetlerinin uyumu gibi detaylara açısından Müslümanların bu savaşta elde ettiği zaferin büyük değer ve önem taşıdığını, daha sonraki zaferlerde de rol oynadığını göstermektedir. Öyle ki bundan sonra artık Müslümanların yanına müşrikler gelmeye cesaret edemiyordu. Ayrıca bu zafer Müslümanların kafirler karşısında özgüven ve inanç ruhunun güçlendiğini, inançlı, kararlı ve yaratıcı insan güçlerinin rolünün de geliştiğini gösterdi. Müslümanların Hendek Muharebesi'ndeki zaferi ile yeni meydana gelen İslam'a yeni bir enerji aşılandı ve Salman Farsi'nin hayatında önemli bir dönüm noktası da bu noktada meydana geldi. Kaynaklara göre Hendek gazvesine 3000 Müslüman katıldı. Bunların 125'i aktif olarak Peygamberimizin yanındaydı. Öte yandan müşrikler ordusu 3 tümenden oluşuyordu. Tarihçilerin çoğu müşriklerin ve muhaliflerin sayısını toplamda 10.000 olarak belirtmiş olmaları dikkat çekici. Bu ordunun gücü 600 atlıya ve süvariye sahip olmasıydı. Bu da onların İslam kuvvetlerine karşı üstünlük sağlamasını tahmin edilebilir bir durum haline getirmişti. İslam ordusunun süvarileri 30 kadar attan fazlasına sahip değildi. Böylesi eşitsiz, hassas ve kritik bir durumda Peygamber Efendimiz ashabından görüş ve tavsiyelerini istedi. Salman Farsi temkinli ve bilge bir istişarede bulunarak Hendek savunma planını sundu ve bu planı onayladıktan sonra Hendek kazılmasını Peygamber Efendimiz emretti. O dönemde İran'da bir savunma taktiği olarak yaygın olan bu askeri stratejinin o zamana kadar Arap Yarımadası'nda bir geçmişi yoktu. Ve hem Müslümanlar hem de müşrikler açısından yeni bir olgu olarak görülüyordu. Medine çevresinde oluşturulması hem askeri açıdan hem de düşmanın moralini zayıflatması ve Müslümanların moralini güçlendirmesi açısından önemliydi. İlginç bir şekilde Medine'nin coğrafi konumu Hendek kazmada çok yardımcı oldu. Çünkü Medine'nin batısında Sale Dağı bulunuyordu ve düşman ordusu o bölgeden de herhangi bir faaliyet yapamıyordu. Öte yandan güneyde volkanik kayalar ve palmiye ağaçları işgalci ordunun girişini engelledi. Batı tarafında Medine şehrinin birbirine bağlı evleri vardı. Dolayısıyla düşmanların giriş kapısı yalnızca Medine'nin kuzeyi olabilirdi. Peygamber Efendimiz halka aynı yönde bir hendek kazmalarını emretti. Peygamber Efendimizin emri üzerine Müslümanlar gruplar halinde toprağı kazmaya başladılar. İşin kişi sayısına göre bölünmesi ve hendek kazılmasına bizzat Resulullah Efendimizin katılması nedeniyle İnsanlar işin tamamlanma ve tamamlama hızı konusunda birbirleriyle yarışıyorlardı. Bu nedenle hendek kazısı beklenen süreden önce tamamlandı. Daha sonra onun için kapılar konuldu ve her kapının bekçiliği bir kabileye verildi. Müslümanlar bunu hızla uygulamaya koydular. Böylece düşmanın büyük ordusu Medine çevresinde kazılan hendeklerin arkasında sıkışıp kaldı ve birçok ünlü savaşçının ölümüyle yenilgiye uğratılarak Medine civarından uzaklaştı. Hendek Savaşı'nın ardından Selman tavsiyeleriyle Taif Savaşı'nda bir kez daha belirleyici rol oynadı. Peygamber Efendimiz Huneyn seferinden döndüğünde Sakif ile savaşmaya karar verdi. Çünkü Sakif kabilesi Huneyn seferinde Hazreti Malik bin Avf ve Hevazen kabilesinin yardımıyla Taif'ten gelip toplanmışlardı. Peygamber Efendimiz Huneyn Savaşı'ndaki zaferden sonra zaferi tamamlamak için Huneyn Savaşı'ndan kaçanların takip edilmesini emretti. Huneyn gazvesinden sonra bazı firari müşrikler Malik bin Avf'la birlikte Taif'e gitmişlerdi. Bazıları Utas'ta kamp kurmuş, Sakif kabilesinden bazı erkekler de Nahle'ye gitmişti. Peygamber Efendimiz Utas'a giden müşrikleri kovalamak için bir grup göndermiş, onlar da Nahle'ye gitmişler. Ancak Sakif kabilesinin müşrikleri şehrin kapılarını kapatarak Hazreti Peygamber ile savaşmaya hazırlanmışlardı. Bazı Müslümanları öldürdükten sonra Müslümanlar artık çileden çıkmış ve çitleri kırmanın bir yolunu bulmaya çalışmışlarsa da bunu başaramamışlardır. Bu sırada Selman, Müslümanların surları ve çitleri kırmak için mancınık kullanmalarını önermişti. Peygamberimiz Selman'ın teklifini kabul ederek ona mancınık yapmasını emretmişti. O dönemin muharebelerinde günümüz topçularının işini mancınıklar yapıyordu. İslam ordusu askerleri Selman'ın yönlendirmesiyle bölgeye mancınık yerleştirdiler ve yaklaşık 20 gün boyunca kuleleri ve Taif kalesinin içini taş yağmuruna tuttular ve kaleyi fethetmeyi sonunda başardılar. İslam'ın ilerlemesinin ve yayılmasının temeli barış ve hidayet çağrısıydı. Peygamber Efendimizin hayatı öyleydi ki savaşlardan önce davet etme ve İslam'ı tebliğ etme aşamasını yürütüyordu. Tıpkı Hicri 6. yılında Hüsrev Perviz'in aralarında bulunduğu ülkelerin liderlerine ve krallarına yazdığı mektuplarla onları İslam'a davet ettiği gibi hep öncelikle barışı seçerdi. İran medeniyetinin başkenti Medain'in fethiyle ilgili anlatımlarda Sa'd Vakkas İslam ordusunun komutanıydı. İslam ordusunun Medine'ye ulaşabilmesi için Dicle Nehri'ni geçmesi gerekiyordu. Pers ordusu tekneleri ve iletişim köprülerini yok etmişti. Sa'd Vakkas birliklerin önündeydi ve atıyla suya kapılmaktan endişeleniyor ve korkuyordu. Herkesin endişelendiği bir durumda Selman Sa'd'ın yanında yer aldı ve sözleriyle ona güven verdi. Kendisi at sırtında nehri geçip Medain çitlerinin kenarına ulaşan grupların en ön saflarında yer alıyordu. İslam ordusu peygamberin miladi 637'de vefatından sonra Dicle nehrine geçip 7 şehrin ilk bölümüne ulaştığında Selman da peygamberin yolundan gitmeyi tercih etti. İranlılara Peygamber Efendimiz dönemindeki davranışlarını anlatmış, onları akıl ve mantıkla İslam'a davet etmişti. Kendisi de İranlı olan Selman, halka hitaben şöyle dedi: "Ben aslen sizdenim ve size sempati duyuyorum. Üç aşamada sizi sizin için en iyi olana çağırıyorum. Müslüman olursanız bizim kardeşimiz olursunuz. Hak ve görevlerde bizimle eşit olursunuz. Ama İslam'ı kabul etmezseniz
o zaman cizye vermeniz gerekir. Eğer cizye ödemeyi kabul etmezseniz sizinle kavga etmek zorunda kalacağız. Ancak Salman'ın davetini kabul etmeyen İran ordusu savaşta mağlup oldular. İslam ordusunun Medain'e ulaşmasından sonra Salman oradaki halkı İslam'a davet etti. Salman'ın Medain'deki sözleri aralarında Sasanilerin uzun yıllar başkenti olan Tisfon'da da tekrarlandı. Bu bağlamda Medain'in iki başka şehri savaşmadan İslam ordusuna teslim oldu. Ve İran özel kuvvetlerinden yaklaşık 4000 kişinin İslam ordusuna teslim olması sağlandı. Rustem Ferruhzat komutasındaki kuvvetler ve muhafızlar onun ordusundan ayrılarak Müslümanların ordusuna katıldı. Salman'ın çağdaşları onun yüksek konumunu kabul etmişlerdi. Salman'ın bilgi genişliği ve anlayış derinliği karmaşık sorunların ve krizlerin çözümünde etkili oldu. Müslümanlar arasında böylesine eşsiz ve etkili bir kişiliğe sahip olanların var olması, hilafet sisteminin de bir yandan onun önemli idari konulardaki görüşlerinden yararlanmasını, İslam toplumunun da yararlanmasını sağladı. Öte yandan Salman'ın bilgi ve yetenekleri onu İslam'ın ve İslam toplumunun yüceltilmesi için sorumluluk, zirvesinde yeteneklerini kullanmaya motive etti. Bazı tarihi kaynaklarda Salman'ın halifeler nezdinde bulunduğu zamanlarda halife ile baş başa görüştüğünü, onun sözlerinden ve fikirlerinden faydalanabilmek için bazen çevresindekilerden kendisini Salman'la yalnız bırakmalarını istediği belirtilmektedir. Bu tür bir iletişim Salman'ın güvenirliliğini ve pozisyonunu nasıl değerlendirildiğini gösteriyor. Salman'ın sözlerinde Hazreti Peygamber ve ailesiyle ilgili aralarında güçlü bir manevi ilişkiye işaret eden konular bulunmaktadır. Yıllar süren mücadele ve arayıştan sonra hakikat mücevherini bulan o, onun değerini biliyor ve ona değer veriyordu. Salman, Hazreti Peygamber'in ve Ehl-i Beyt'inin tükenmez ve ebedi bir hazine olduğunu doğru anlamıştı. Bu nedenle kendisini onlara hizmet etmeye ve onları takip etmeye, onların amellerini ve uygulamalarını hayata geçirmeye ve Ehl-i Beyt'i desteklemeye adadı. O, Allah Resulü'nün sadık bir yardımcısı ve yoldaşıydı. Salman, Peygamber Efendimiz'e o kadar yakındı ki ondan kemal, maneviyat, ilim ve hikmet öğrenmek için gece geç saatlere kadar onunla konuşur, o hazretin ve ailesinin her daim destekçisiydi. Salman-ı Farsi'nin siyeriyle ilgili olan yazılarda ve kayıtlarda yer alan hususlar, onun İslam öncesi ve sonrası hayatı boyunca yaptığı faaliyet, eylem ve tepkilerin sonucudur. Salman'ın İslam'ı kabul ettikten sonraki davranışının kaydedilen kısmı da büyük önem taşıyor. Çünkü Peygamber Efendimiz'le olan arkadaşlığı, Resulullah'ın ilgi duyduğu konulara ilgi duyması, Salman'ın hayatını da Müslümanlar için değerli ve kullanılması gereken bir hazineye dönüştürmüştür. Salman'ın Müslüman toplumuna yaptığı bir takım hizmetlerin değeri, katıldığı önemli savaşlardan az değildi. Bu kültürel fetihler, Salman'ın İslami eğitiminin ve peygamberin hayatına dair uygulamalarının sonucuydu. Dolayısıyla Salman'ın
Resulullah'ın dostu ve yoldaşı olarak ölümsüzlüğü daha çok onun eylem ve davranışlarına bağlıdır. Salman'ın çeşitli sosyal alanlardaki performansı ve davranışları onun Hazreti Peygamber'in ve Ehl-i Beyt'in hayat tarzına uygun olduğunu göstermektedir. Onun sosyal amellerini kusursuz kılan ve onu çağlar boyunca müminlere örnek kılan bu özelliktir. Peygamberin yolunu takip etme ve Ehl-i Beyt'e bağlılık faktörü Selman'ı öyle bir konuma getirdi ki Allah Resulü'nün sırdaşı oldu. Ve Selman bizdendir işaretini sonsuza kadar boynuna astırdı. Evet değerli dinleyicilerimiz, Salman-ı Farsi ile ilgili hazırlamış olduğumuz podcast'imizin 4. bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Farsça öğreniyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 5. dersimize hoş geldiniz. Bu derste birkaç yeni kelime daha öğreniyoruz. Elbette bunların bir kısmı Türkçe'de de mevcuttur. Berader. Berader. Kardeş. Mard. مرد erkek روز gün شب gece من ben تو سن او ما بیز شما سیز آنها onlar دید gördü دارد var onun var az den ve dan eki yerine kullanılıyor. Müzik Şimdi bu kelimeleri siz de tekrarlayınız. Berader, berader, mard, mard, روز روز شب شب من من تو تو او او ما ما شما شما آنها آنها دید دید دارد دارد از Şimdi de şu ana kadar öğrendiğimiz kelimelerden istifade ederek birkaç sade cümle kuralım. An mard az bazar amad. An mard az bazar amad. O kişi çarşıdan, pazardan geldi. U ba taksi amad. U با تاکسی آمد او تاکسی ایله گلده برادر از بازار نان خرید برادر از بازار نان خرید کاردش چارشدان اکمک آلده برادر نان دارد برادر نان دارد کاردشین اکمهی وار Şimdi de birkaç egzersiz yapalım. Bakalım siz de bu kelimelerden istifade ile bir cümle kurabilecek misiniz? U, o, bazar, çarşı, pazar. Ahmed geldi. Az, den, dan. Evet, doğru cümle şöyle. U az bazar amad. O çarşı veya pazardan geldi. Bir diğer alıştırma. Şu kelimelerle bir cümle kurunuz. Az. Den veya dan. Harid. Aldı veya alışveriş. U, o, nan, ekmek, bazar, çarşı veya pazar. Evet, doğru cümle şöyle. U az bazar nan harid. O çarşıdan ekmek aldı. Evet, böylece 5. dersin sonuna geldik. Bir sonraki derste buluşmak dileğiyle esen kalınız. Hoda hafız. Allah'a ısmarladık.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını sizlere aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, ilahi maneviyat sayesinde kazanılan huzurun, gönüllerde umudun canlanması ve gençlerde umutsuzluğun engellenmesine sebep olduğuna işaretle bunun bir nevi peygamber ile biat anlamında olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde de yine bu konuya değinmek istiyoruz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamber ile biat konusunda şöyle buyuruyor: "Şüphesiz Allah ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş. Ey bizim peygamberimiz, biz seninle biat edenleri Allah-u Teala bunların kalbinde ne olduğunu biliyor. Bu samimi motivasyon ile yapılan bu biat, Allah-u Teala'nın onların kalplerine huzur ve sükunet nazil etmesine sebep oluyor." Kalplere huzur nazil olunca endişeler yok olur, kaybolur. Ümitsizlik yok olur. Günümüzde düşmanın en önemli çalışmalarından biri ümitsizlik oluşturmak ve umutsuzluğa kaptırmaktır. Çeşitli alanlarda gençleri umutsuz ediyorlar, yaşlıları umutsuz ediyorlar, eski inkılapçıyı umutsuz ediyorlar. Bu ilahi huzur ve sükunet insana umut verir. Peygamber ile biat böyledir. Bugün siz inkılap ile biat edince ve biatinizi yeniler ve tazeleyince peygamber ile biat etmiş olursunuz. İmam Hümeyni ile biat eden peygamber ile biat etmiştir. İmamın inkılapçı çizgisini canlı tutup onun parçalanmasına izin vermeyince, eskimesine izin vermeyince aslında peygamber ile biat etmişsiniz. Peygamber ile biat edince de o zaman Allah ise peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş. Bu ayette onlara huzur, güven duygusu vermiştir. Allah-u Teala gönüllere huzur verecektir. Huzurunuz olunca, güven duyduğunuzda o zaman düşmanla mücadele alanında şaşırmazsınız. Umutsuzluğa kapılmazsınız. Sarsılmazsınız. Bugün bu sükunet ve huzur nedeniyle insan İran halkının Amerika ve komplolarına karşı kesin zafer kazanacağından emin olabilir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarıyla ilgili Kalıcı Itır sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.